Ayrım 27, sayfa 355. Bölüm 8, sonuç. Bir kitabı yazıp bitirdikten sonra bir de sonuç yazmanın gerekliliğine hiçbir zaman ikna olmadım. Sonuç neden yazılır? Anlatılanları özetlemek için mi? Eğer öyleyse bu söz konusu kitabı okuyanlara haksızlık olmaz mı? Eğer sonuç bölümünde yeni ve farklı bir şeyler söyleniyorsa o zaman bu neyin sonucu oluyor? Bu tür sorular baki kalmak kaydıyla ve son noktaya koymadan önce önemli gördüğüm birkaç hususa kısaca değineceğim. Türkiye'nin entelektüel az gelişmişliği gerçekten var olanla var olduğu sanılanı ayırt etmeye imkan vermiyor. Bu yüzden kullanılan dil ve kavramlarla gerçek dünyada olup bitenler arasında bariz bir uyumsuzluk sürüp gidiyor. Örneğin Türkiye'de biçimsel anlamda bile bir cumhuriyet ne kelimenin Latince anlamında Respublika, ne Yunanca anlamında Demos Kratos, ne de Arapçadaki anlamda Cumhuriyat hiçbir zaman geçerli olmadığı halde insanlar Türkiye'de 1923'ten beri bir cumhuriyet rejimi olduğuna, daha da ötede demokratik bir rejim olduğuna inanma eğilimindedirler. Eğer halk çoğunluğu kendi kaderini belirler durumda değilse, kendi kendini yönetemiyorsa, toplumsal süreci kendi iradesiyle belirleyemez durumdaysa, orada geçerli rejimin kelimenin gerçek anlamında cumhuriyet, yani respublika sayılması mümkün değildir. Türkiye'de cumhuriyet denilen rejim oldum olası halkın toplumsal süreci belirlemesine imkan veren değil, belirlemesinin önünü kesen bir rejimdir. Bu yüzden cumhuriyetin inkarıdır. Cumhuriyetle adından başka ortak hiçbir yanı yoktur. Tipik bir MGK rejimidir ve MGK Osmanlı İmparatorluğundaki Divan-ı Hümayun'un bugünkü versiyonudur. Devlet bir siyasi parti gibi örgütlenmiş durumdadır. Asıl yöneten de her zaman asıl devlet partisi olmuştur. Devletin bir siyasi parti gibi örgütlenmişliği, devletin özgürlüğü veren, dolayısıyla hiçbir zaman vermeyen taraf olması anlamına gelir ki, böyle bir rejim geçerliyken demokrasinin ve özgürlüklerin biçimsel, yani burjuva ve sınırlı anlamda bile gerçekleşmesi mümkün değildir. Asıl devlet partisi işin doğası gereği kendi dışındakileri düşman değilse hasım olarak görüyor. Asıl devlet partisinin her şeyi belirler durumda olduğu rejim aynı zamanda bir faili meçhul cinayetler rejimidir. Cinayetin failleriyle cinayeti açığa çıkarması gerekenlerin aynı odak olması, TC'nin neden bir faili meçhul cinayetler cumhuriyeti olduğunu da açıklar. Öyle modern bir rejim ki devletin istemediğini isteyeni devlet düşmanı sayıyor. Türkiye'de özellik arz eden bir şey de devlet-hükümet ayrımının olmamasıdır. Hükümeti eleştirmek devleti eleştirmek sayılır ve her kim ki hükümete itiraz eder devlete itiraz etmiş sayılır. Bu durum Osmanlı İttihatçı Kemalist devlet geleneğiyle doğrudan ilgilidir ve kendi eliyle muhalif yaratmamak için de her türlü manipülasyona başvurmak esastır. Zira memlekete ne zaman ne kadar muhalefet gerektiğine karar veren de asıl devlet partisidir. Bu alandaki slogan da başka alanlardakinden farklı değildir. Eğer memlekete muhalefet gerekiyorsa onu da biz hallederiz. Bir kere asıl devlet partisi dışındaki siyasi partiler ancak asıl devlet partisinin izin verdiği zaman ve kadar var olabiliyorlar. Ne zaman, nasıl, kimler tarafından siyasi parti kurulacağına asıl devlet partisi karar veriyor. Bu durumda asıl devlet partisi dışında kurdurulan siyasi partiler en iyi koşullarda asıl devlet partisinin taşeronu olabiliyor. Taşeronla müteahhit arasındaki ilişki her zaman müteahhitten taşerona doğrudur. Elbette bu müteahhitle taşeron arasında hiçbir zaman sorun çıkmayacağı, gerilim yaşanmayacağı anlamına gelmez. Nitekim sorunlar ortaya çıkabiliyor, gerilimler yaşanabiliyor. Muvazaa partisi veya partileri ölçüyü aştıklarında gereken yapılıyor. Yukarıdaki ifadeden giderek kurulan tüm siyasi partilerin asıl devlet partisi tarafından kurulduğu, kurdurulduğu sonucunu çıkarmak elbette doğru değildir. Gerçek anlamda muhalif partiler de kuruluyor ama rejim onları meşru saymıyor. Ya yaşamalarına izin vermiyor ya da her türlü baskı, şiddet ve hileci yöntemlerle civcivi yumurtadayken eziyor. Değilse önünü kesiyor, kapatıyor, toplum gözünde şeytanlaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Herhalde bugüne kadar böyle oldu diye bundan sonra da öyle olması gerekmiyor. Asıl devlet partisinin etkinliğini ve mevcut konumunu sürdürüp sürdürememesi verili bir şey değildir. Sonucu sınıf mücadelesinin seyri belirleyecektir. Bu koşullarda gerçek muhalefetin neden daha çok legal alanın dışına kaydığını anlamak da zor değildir. Asıl devlet partisinin belirleyiciliği altında ve resmi ideolojinin geçerli olduğu koşullarda siyasi partiler dışında kalan sivil toplum örgütleri, yani STK'lar da sivil toplum örgütü olamıyorlar. Bu yüzden Türkiye'de ne siyasi partiler ne de sivil toplum örgütü denilenler öyle ileri sürüldüğü gibi demokrasinin vazgeçilmez unsurları değil, vazgeçildiğinde pek bir şeyin değişmeyeceği unsurlardır. Nasıl ortalıkta görünen siyasi partiler içi boş birer kabuksa, sivil toplum örgütü denilenler de öyledir. Bir kere burjuva anlamda sivil toplum örgütü olmanın koşulu devlet ideolojisinden, yani resmi ideolojiden bağımsızlaşmayı gerektirir. Oysa Türkiye'deki sivil toplum örgütleri resmi ideolojinin taşıyıcıları olmaktan ötürü aslında şeklen sivildirler. Sivillikleri bir biçim sorunudur. Elbette her zaman istisnalar olabilir ama istisnalar kuralı doğrulamak içindir. Siyasi partileri nasıl devlet partisinin taşeronu, sivil toplum örgütü denilenlerin de bağnaz resmi ideolojinin ve bağnaz milliyetçiliğin taşıyıcıları olduğu, muhalifin düşman, farklı düşüncenin suç sayıldığı, insanların nasıl düşüneceğine devletin karar verdiği bir rejime isim koymak gerekirse hangi ismi uygun görürdünüz? Bugün Türkiye'de geçerli olan rejim bütün veçheleri, ekonomik, siyasal, ideolojik, kültürel, itibariyle yeniden kompradorlaşmış bir rejimdir. Kompradorlaşmanın derin kökleri çok gerilere kadar gitse de yeniden kompradorlaşmışlık da 24 Ocak 12 Eylül dönemecinin ürünüdür. Dolayısıyla 12 Eylül dönemecini dikkate almadan mevcut durumu kavramak mümkün değildir. Türkiye 1950 sonrasında hür dünyada yer alma retoriğiyle dönemin hegemonik gücü olan ABD'nin tam bir uydusu oldu. Her şeyi ABD tarafından belirlenen tipik bir yeni sömürge durumuna geldi. Fakat daha önce de değindiğimiz gibi hegemonik güç olan ABD'nin komünizmi kuşatma, çevreleme yani containment, emperyalist stratejisinin bir gereği olarak 3. dünya ülkelerinde açlığın, yoksulluğun ve sefaletin daha fazla derinleşmesini önleyici politikalara göz yummak, yer yerde teşvik etmek durumundaydı. Aksi halde insanlar yüzünü Moskova'ya çevirebilir ve bu da hür dünya yani emperyalizm için sonun başlangıcı olabilirdi. Aslında açlık ve yoksulluk konusundaki yaklaşım şöyleydi. Emperyalist sömürünün devamlılığını sağlamanın yolu yoksulluğu yeniden üretilebilir bir sınırda tutmak, o sınırın altına inmesine izin vermemekle mümkündür. ABD'de kimi zaman yardımlar, kimi zaman askeri cuntaları bizzat iş başına getirerek, kimi zaman da ulusal kalkınmacı veya popülist ekonomik sosyal politikalara göz yumarak veya yer yer özendirerek 3. dünya ülkelerini emperyalist kamp dahilinde tutmayı esas alan bir strateji benimsedi. Elbette böyle bir stratejinin işlerlik kazanmasına uygun bir ekonomik konjonktür de söz konusuydu. Kapitalizm 2. Dünya Savaşı sonrasında yapısal krizden çıkmış, yaklaşık 30 yıl sürecek uzun ve istikrarlı bir genişleme dönemine girmişti. Emperyalist ülkelerdeki refah devleti veya sosyal devlet denilenin aynı şekilde 3. Dünya'da geçerli ulusal kalkınmacı veya popülist modelin geri planında söz konusu genişleme yatıyordu. Türkiye, ABD'nin katıksız bir uydusu durumuna geldiği 1950 sonrasında ve dünya kapitalizminin genişlemesini sürdürdüğü koşullarda ihmal edilemeyecek bir ekonomik gelişme tablosu ortaya koymaya başardı. Ekonomik ve sosyal göstergelerde kayda değer bir iyileşme oldu. Elbette söz konusu olan periferi kapitalizmine özgü bir iyileşmeydi ve bağımlı olmanın, biçimlendiriliyor, şartlandırılıyor olmanın tüm çelişik sonuçlarını ve olumsuzluklarını içeriyordu. Özellikle 1960 sonrasında Türkiye'de geçerli kalkınmacı popülist model 1970'lerin ikinci yarısına kadar içeriden ve dışarıdan önemli bir itirazla karşılaşmadan yol almaya devam etti. Kapitalizmin genişlemenin sonuna ulaşıp yeniden yapısal krize girmesiyle savaş sonrasının tüm temel stratejileri ve politikaları da değişecekti. Üçüncü dünya ülkelerinde geçerli ulusal kalkınmacı popülist model emperyalist merkezleri telaşlandırmıştı. Sömürgeci emperyalist devletler veya kendilerinin ve başkalarının uygar dünya dediği ülkeler, kendi zenginliklerini ve ayrıcalıklı konumlarını neye borçlu olduklarını çok iyi biliyorlardı. Zenginlikleri ve ayrıcalıklı konumları dünyanın geri kalan halklarını sofradan uzak tutmakla mümkün olmuştu. Yaklaşık 500 yıldır dünyanın beşeri ve doğal kaynaklarını yağmalayarak ayrıcalıklı bir konuma ulaşmışlar, dünya ekonomileri piramidinin tepesine oturmuşlardı. Oysa şimdi yeryüzünün lanetlileri de sofraya dahil olma, dünyanın zenginliğine ortak olma talebiyle sahneye çıkıyorlardı. İşte 3. dünyayı hizaya getirmek üzere emperyalist merkezlerde oluşturulan neoliberal tezlere dayalı ekonomik sosyal politikalar, istikrar ve yapısal uyum programları, 3. dünya ülkelerini kalkınmacı hedeflerden uzaklaştırmayı amaçlayan bir stratejinin emperyalist küresel püskürtme stratejisinin araçları olarak gündeme getirilmişti. Asıl amaç 3. dünya ülkelerini kalkınmacı hedeflerden uzaklaştırmak, söz konusu ülkeleri yeniden kompradorlaştırmak olduğu halde anlatılan hikaye farklıydı. İşlerin kötüye gidişinin, yani kapitalizmin yapısal krizi, devlet müdahalelerinden, korumacılıktan kaynaklandığı bilincini yerleştirmek için Nobel ödüllü iktisatçılar başta olmak üzere emperyalizmin akıl hocaları ideolojik bir saldırıya geçtiler. Dipnot, bu konuda bakınız Washington konsensüsü, Ye Dezalay, B. Gard, küreselleşme mi, emperyalizm mi? Derleyen Fikret Başkaya, Ütopya Yayınları, Ankara 1999, sayfa 23-70. Ekonomilerin performansının devlet müdahaleleri yüzünden aşındığı, mevcut olumsuzlukların temelinde devlet müdahaleciliğinin yattığı, velhasıl piyasanın sağlıklı işleyişinin siyasi bürokratik müdahalelerle bozulduğu bilincini ortalama bilinç haline getirmeyi başardılar. Gerçekte olmayan kapitalizm var oldukça da hiçbir zaman var olması mümkün olmayan bir kendi kendini düzenleyen pazar efsanesi ürettiler. Oysa piyasanın işleyebilmesi için devlet müdahalesi bir zarurettir. Devlet müdahalesi piyasanın işleyebilmesinin olmazsa olmazıdır. Eğer devlet siyasi müdahale yoksa kapitalizmde pazar da mümkün değildir. Zaten kendi başına bir kerte olarak ekonomiden bağımsız, siyaset mümkün olmadığı gibi siyasetten bağımsız bir ekonomi, yani kapitalizm de mümkün değildir. Sorun devletin müdahale edip etmeyeceği, işe siyasetin karışıp karışmayacağı, düzenleme olup olmayacağı değil, müdahale ve düzenlemelerin kimin çıkarını gözeteceği ile ilgilidir. Bu yüzden başlarda yerinde olarak ekonomi politik veya politik ekonomi deniyordu. Aslında neoliberal öğreti asla devlet müdahalesi olmayacak işler bütünüyle piyasanın kendi kendini düzenleyen işleyişine görünmez ele bırakılacak demiyordu. Diyebilir miydi? Kendi kendini düzenleyen bir piyasa mevcut olmadığına ve işleyebilmesi için mutlaka devlet müdahalesi, düzenleme gerektiğine göre asıl söylenmek istenen şey bundan sonraki müdahalelerin, düzenlemelerin sadece sermayenin çıkarlarını gözeteceği, başkaca bir kaygının söz konusu olmayacağıydı. İşte 24 Ocak 12 Eylül 1980 rejimi bu bütünlük içinde ve söz konusu kaygıların sonucunda gündeme geldi. 24 Ocak 12 Eylül dönemecinin pis misyonu Türkiye'yi ulusal popülist kalkınmacı hedeflerden bütünüyle uzaklaştırarak yeniden kompradorlaştırmaktı. 24 Ocak'la kompradorlaşma tercihi ilan edilmişti ama niyet bir başına yeterli olmazdı. Aracı yoluna koymak ve yol almasını sağlamak başka bir güç odağının devreye girmesini gerektiriyordu. Bu güç odağı da Kemalist ordudan zinde kuvvetlerden başkası olmayacaktı. Sorun, amaç, araç ve gerekçelendirme bağlamında şöyleydi. Amaç emperyalizmin yeni stratejisi olan küresel püskürtmenin gereği olarak Türkiye'yi her türlü ulusal kalkınmacı amaçlardan koparak yeniden kompradorlaştırmak, dünyanın zenginliğine ortak olma perspektifinden kalkınmacı hedeflerden uzaklaştırmaktı. Asıl amaç bu olsa da afişe edilen gerçekler ve amaçlar farklıydı. Bu amaca uygun araçlar piyasa ekonomisini kurma retoriğiyle peş peşe gündeme getirildi. Emekçi halk çoğunluğu lehine kazanılmış ne varsa birer birer tasfiye edilecekti. İşte bu amaçla toplum apolitizasyon, depolitizasyon sürecine sokuldu. Emekçi halkı bulunduğu mevzilerin gerisine püskürtmek için de devlet terör rejimi gündeme getirildi. 12 Eylül junta rejimini tipik bir hükümet darbesi, yani coup d'état saymak doğru değildir. Ordunun kulisten sahneye çıkması gibi kısa bir mesafenin aşılmasından ibarettir. Zira ordunun bu tür müdahalelerine imkan veren bir yasal mevzuat ve teamül söz konusudur. Asıl devlet partisinin gerçek yönetici olduğu ve her şeyi belirler durumda olduğu bir rejimde darbe kavramını nüanse etmeden kullanmak uygun olmaz. 27 Mayıs 1960 cuntası ordunun müdahalesine uygun bir yasal mevzuat oluşturmuştu. 1961'de 211 sayılı İş Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasıyla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır deniyor. İç hizmet yönetmeliği ile de durum daha da netleştirilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 85. maddesinde aynen şöyle deniyor. Vazifesi Türk yurdu ve cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda silahla korumak olan silahlı kuvvetlerde her asker kendine düşeni öğrenmeye ve öğrendiğini öğretmeye ve icabında son kuvvetini sarf ederek yapmaya mecburdur deniyor. Dipnot: Hacı Ali Özhan, darbe asla savunulamaz. Yeni Şafak, 22 Nisan 1998. İşte ekonomiyi darboğazdan çıkarmak, ödemeler dengesi krizini ilelebet çözmek, dış borç askısından kurtulmak, yeniden büyümenin önünü açmak, bu amaçla piyasa ekonomisini kurmak, anarşiyi önlemek, ülkeyi bölünüp parçalanmaktan kurtarmak, memlekete huzur ve güveni getirmek ve benzeri gerekçelerin arkasına gizlenerek asıl yapılmak istenen buydu. Türkiye'yi her türlü kalkınmacı hedeflerden uzaklaştırıp yeniden kompradorlaştırarak 19. yüzyılın ikinci yarısındakine benzer bir statüye indirgemek. Aradan geçen 20 yıl sonra bu amacın bütünüyle gerçekleşmiş olduğunu, Türkiye'nin her şeyiyle emperyalizmin istediği kıvama getirildiğini, velhasıl 24 Ocak 12 Eylül stratejisinin asıl amacı olan yeniden kompradorlaştırmanın gerçekleştiğini tam bir rahatlıkla ifade edebiliriz. 24 Ocak 12 Eylül ile başlayan yeniden kompradorlaşma süreci anayasadan kamu yararı kavramının çıkarılmasıyla hedefine ulaşmış sayılabilir. Bugün Türkiye'de geçerli rejim siyasi, ekonomik ve kültürel veçeleri itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki durumuna benzeyen bir rejimdir. Özellikle yüzyılın ikinci yarısındaki durumla ortak yanlar çoğunluktadır. Tüm ülke zenginliği iç ve dış rantiyeler tarafından yağmalanıyor. Üstelik bu durum iktisat biliminin bir gereği olarak da sunuluyor. Buradan iktisat bilimi denilenin ne menen bir şey olduğunu da kestirebilirsiniz. 19. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye'nin her şeyini emperyalist devletler belirliyordu. Bugün de değişen bir şey yok. 1881'den sonra dış rantiyeler vergileri toplamak için kendi örgütlerini, Düyun-u Umumi İdaresini kurmuşlardı. Bugün aynı işi aynı amaçla maliyenin memurları yapıyor. Türkiye ekonomisini asıl yönetenler dışarıdadır. İçeridekiler bir bakıma dışarıdakilerin sekreteri olarak görev yapıyorlar. Her şey en küçük detaylara varıncaya kadar dışarıda belirleniyor, içeridekilere de işin uygulaması kalıyor. Ve içeridekiler dışarıdakiler tarafından belirli aralıklarla denetleniyor. İçeridekilere milliyetçi yöneticiler deniyor olması da herhalde işin doğası gereğidir. Elbette bu kesimin mukaddesatçı olması durumunda da hiçbir şeyin değişmesi mümkün değildir. Öyle milliyetçi bir yönetim ki ne yapıyorsa Türkiye toplumunun iyiliği için yapıyor. Üstelik buna inanan insanlar da çıkıyor. Yeniden kompradorlaşmış bir ekonomik, sosyal, kültürel zatiyet demek, topluma ilişkin temel politika ve tercihlerin dışarıdan belirlenmesi demektir. Türkiye'nin ekonomik yönetimi 1980 dönemecinden sonra bütünüyle emperyalist merkezlerin eline geçmiştir. Ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili tüm temel kararlar emperyalizmin uzman kuruluşları, IMF, Dünya Bankası ve benzerleri tarafından alınmaktadır. Ünlü 24 Ocak kararlarının gündeme geldiği 1980 yılında Türkiye'nin dış borcu 13 milyar dolar civarındaydı. Şimdilerde yılda ödenen dış borç bu rakam seviyesine seyrediyor ve toplam dış borçlar 30 Haziran 1999 itibariyle 100 milyar dolar sınırını aşmış bulunuyor. 1980'de Türkiye'de sorun yaratacak seviyede bir iç borç yok iken 1999 Eylül sonu itibariyle iç borç stoku 20 katrilyon TL sınırını aşmış durumdadır. 2000 yılında ödenmesi gereken iç borç faizi de 21 katrilyon 133 trilyon TL'dir. 2000 yılında ödenmesi gereken iç borç faizi ve transferlerin toplamı 27 katrilyon 136 trilyon TL'dir ki bu rakamın tüm vergi gelirleri tahmini olan 24 katrilyon TL ile karşılaştırılması her şeyi apaçık ortaya koymaya yeterlidir. Fakat daha da şaşırtıcı olan husus iç borç stoku 20 katrilyon TL olduğu halde iç borç faiz ödemelerinin 21 katrilyon 133 trilyon TL olmasıdır. Dış borcu 100 milyar dolar, iç borcu da 20 katrilyon TL olan bir ekonomi demek, katıksız bir rant ekonomisi demektir. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gazetecilerle yaptığı bir sohbette ekonomi iyi, maliye kötü diyor. Cumhurbaşkanı herhalde ülkenin varını yoğunu hortumlayan rantiyeler durumdan memnun ama cari harcamaları karşılamakta zorlanıyoruz demek istiyordur. Kalkınma diye bir kaygı çoktan defterden silinmiştir. Komprador rejimin yegane kaygısı iç ve dış rantiyelerin ülkenin doğal ve beşeri kaynaklarını yağmalamasını güvence altına almaktan ibarettir. Türkiye'nin ekonomik performansı hakkında fikir edinebilmek için derin ekonomik tahlillere gerek yok. En büyük 500 sanayi kuruluşunun 1998 yılındaki karlarının %87,7'sini faizden sağlamış olmalarını hatırlamak yeter. Bu durum sadece sanayi kuruluşlarının artık sanayi kuruluşu olmaktan çıktığını göstermiyor, aynı zamanda ekonomiye üretimsizliğin hakim olduğunu da gösteriyor. Her türlü kalkınmacı söylemin ve siyasi iradenin gündemden düştüğü bir sosyal formasyonda artık açlıkla, işsizlikle, yoksullukla mücadele diye bir kaygı da söz konusu değildir. Öyle bir komprador rejim ki işsizliği işsizin, açlığı aç kalanın, yoksulluğu da yoksulun sorunu sayıyor. Eğer bir rejim açlıkla, işsizlikle, yoksulluk ve sefaletle mücadele etmekten vazgeçmişse artık açlarla, işsizlerle, yoksullarla mücadele edecek demektir. Böyle bir rejim demek asgari meşruluk temeli olmayan bir rejim demektir. Bugün Türkiye'nin tüm zenginliği yaklaşık 1000 aile ve çevresi tarafından banka, holding ve benzerleri hortumlanmaktadır. Üstelik mafya sektörüyle mafya olmayan sektör arasındaki sınır da iyice silikleşmiş durumdadır. DİA Başkanı kayıt dışı ekonominin portresinin 100 milyar dolar olduğunu söylemişti. Bu milli gelirin yarısı demektir ve ekonominin yarısının devlet denetimi dışında kaldığı anlamına gelir. Yıllardır ülke kaynakları iç ve dış rantiyelerle savaşın finansmanına harcanmaktadır. Bu tür politikalar sonunda ekonominin temeli aşınmış, sosyal doku yırtılmış durumdadır. Türkiye'deki rejim 1983'ten sonra demokrasiye geçiş, genel ve yerel seçimler ve benzerleri safsatasına rağmen 1980'den beri bir devlet terör rejimidir. Zira 12 Eylül'ün bizzat kendisi katıksız bir devlet terör rejimiydi ama aynı zamanda devlet terör rejimini kurumsallaştıran bir rejimdi. Ve bugün bu kompradorlaşmış rejim Kadir Cangızbay'ın yerinde tespitiyle ancak kendini terörle mücadele söylemiyle yeniden üretebiliyor. İşte tam tabına burada terör devleti ortaya çıkar ve kapkara bir ironi olarak terör devletinin kendisine biçtiği misyon da terörle mücadeledir. Başka bir ifadeyle devletin içteki ve dıştaki tasarrufları arasında terörle mücadele adına yapıldığı iddia edilenlerin ağırlık kazanması ölçüsünde yönetme gücünü teröre dayandıran bir rejimle karşı karşıyayızdır. Dipnot Kadir Cangızbay terör kavramı üzerine. Terör nete, terörist kim? Ortak çalışma. Türkiye'de militer veya paramiliter diktatörlüğün veya totaliter rejim densin istisna değil kural oluşu, asıl istisnanın küçük demokrasi oluşu veya demokrasinin yoksulları kandırmaya yönelik bir oyun oluşu, Türkiye'nin emperyalist hiyerarşideki yeri ve emperyalizme eklemlenmenin niteliğiyle doğrudan ilgilidir. Bir kere Türkiye'de batıdaki anlamda bir ulus devlet hiçbir zaman geçerli olmadı. Köklü bir devlet geleneğinin mirasına konulmuş olması bu gerçeği değiştirmiyordu. Türkiye'deki ulus devlet emperyalist dünyadakinin bir karikatürü olmanın ötesine bir türlü geçemedi. Zira batıda geçerli ulus devlet, milli bir burjuva sınıfına kendi konumunu genişletilmiş olarak yeniden üretebilen bir kapitalist sınıf dayanıyordu. İkincisi toplumdaki değişik etnik kültürel kimlikleri eritebilen, değilse aralarında bir konsensüs ya da bir tür modus vivendi yaratabilecek potansiyele sahipti. Bu yeteneğini de büyük ölçüde dünyanın geri kalanını yağmalamaya, sömürgecilik ve emperyalizme borçluydu. Oysa Türkiye'de gerçek bir ulus devlet oluşturmaya başlıca iki engel vardı. Birincisi ekonominin genişletilmiş yeniden üretimini içe dönük olarak sağlayacak bir kapitalist sınıf yoktu. Bu durum rejimin ancak resmi ideolojiye dayanarak rızaya, gönüllü kabullenmeye değil, kavar olabilmesi sonucunu doğurdu. İkincisi Kürtler tek ulus oluşturma tercihine baştan itibaren itiraz ettiler. Bu durum rejimi daha baştan bir devlet terör rejimi olarak kurgulamayı zorunlu hale getirdi. Bugün bile her askeri birliğin dış cephelerine asker olmayanların okuması için orduya sadakat şerefimizdir. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek dil yazılı büyük levhaların asılmış olması yukarıda söylemeye çalıştığımızı doğrular niteliktedir. Bu tablo Türkiye'deki devletin batıdaki ulus devletin bir karikatürü olmanın ötesine geçemediğinin de bir göstergesidir. Bugün küreselleşmeyle birlikte söz konusu karikatürün de temeli hızla aşınmaktadır. Elbette bu ifadeden giderek kimi aklı evvellerin sandığı gibi devlet ortadan kalkacak diye bir şey yok. Kapitalizm var oldukça devlet de mutlaka var olacak. Artık küresel kapitalizm çağında ulus devlete ve onun üçüncü dünyadaki karikatürüne yer yok. Yeni bir siyasal yapılanma kendini dayatıyor. Zira mevcut devlet küresel kapitalizmin ihtiyaçlarına cevap veremez durumda. Çok uluslu şirketlerin ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni bir yapılanma gündemde. 1910'lu yıllarda İttihatçılar tarafından başlatılan milli kapitalist yaratma hedefi aradan geçen yaklaşık 90 yılda bir türlü gerçekleşmedi. Bu emperyalizm çağında zaten mümkün değildi. Onca zamandan sonra bugün kapitalist sınıf denilen Türk Hür Teşebbüsü emperyalist sermayenin yani çok uluslu şirketlerin yetkili satıcısı olmanın ötesine geçemiyor. Zaten çoktan beri öyle bir niyet ve kaygı da yok. Onca yılda topluma ödetilen büyük faturaya rağmen ortada emperyalist sermayenin eteğine yapışarak ayakta kalabilen, bütünüyle kompradorlaşmış, en iyi koşullarda çok uluslu şirketlerin taşeronu olabilen bir sermaye sınıfı var. Türk firmalarının adı ekseri çok uluslu şirketlerin arkasına eklenerek var olabiliyor. CNN Türk, Toyota Sağ, Fiat Türk gibi. Bu kapitalist sınıf devlet serasında yetiştirilmiş bir sınıftır. İttihatçıların başta kendileri olmak üzere devlet eliyle adam zengin etme politikaları söz konusu sınıfı da bir çeşit memur kapitalist sınıf durumuna getirmiştir. Kimliği ve kişiliği olmayan bir sınıftır. Devlet karşısında son derecede güçsüz ve edilgendir. Devletle ilişkisi tipik kapitalist toplumda olması gerekene benzememektedir. Bu durum daha önce ifade ettiğimiz Türkiye'de 1923 sonrasında kurulan rejimin bir burjuva devrimi olmadığı, eski rejimin yeni bir cila ve görüntü altında devam ettiğine dair tezimizi de doğrular niteliktedir. Dolayısıyla burjuva toplumlarındaki gibi belirleyici olan ekonomi değil siyasettir. Türkiye'de burjuva demokrasisinin araçları olması gereken kurumlar, mekanizmalar, söylemler ve benzerleri rejimin ne olduğunun göstergesi değildir. Tam tersine ne olduğunu gizlemek içindir. Her dönemde rejim kendini örtülü veya açık bir terör rejimi olarak üretebilmiştir. Ama artık yeniden kompradorlaşmayla birlikte asgari meşruluk temeli de hızla aşınmaktadır. Bundan böyle bildik yöntemlerle rejimin kendini yeniden üretmesi ve emekçi halk çoğunluğunu aldatıp oyalayabilmesi giderek daha da zorlaşacaktır. Cengiz Bey'in ifade ettiği gibi rejim ancak kendini terörle mücadele retoriğiyle ve bir terör devleti olarak yeniden üretebilir hale geliyor. Zira işsizliğin, yoksulluğun, sefaletin derinleşmesini hızlandıran komprador ekonomik ve sosyal politikalar ancak bir kaos ortamı yaratabilir. Açlıkla mücadele etmekten istifa eden bir rejim için geriye açlarla mücadele etmekten başka bir seçenek kalmaz. Fakat kaotik bir durum son tahlilde kaotik sonuçlar üretebilir. Bu yüzden önümüzdeki dönemde rejimin yönetilemez bir kaotik zatiyet niteliği kazanması olasılığı giderek büyüyecektir. Dipnot, bakınız Osvaldo de Ribeiro, Eta en rui conflui son fin, Le Institut Chartatix in Gouvernables, Le Monde Diplomatik Avril 1999. Durum böyle olduğu halde mevcut rejimin demokratik bir açılım yapabileceği beklentisinde olanlar, kapitalizm, emperyalizm, Türkiye'nin emperyalist hiyerarşideki yeri, yeniden kompradorlaşma, rejime asıl damgasını vuranın köklü iddiaçı gelenek olduğu, emperyalist ülkelerdeki demokrasinin dünyanın geri kalanındaki örtülü açık diktatörlükler sayesinde mümkün olduğu, birinin diğerini koşullandırdığı ve benzeri gibi gerçek durumu bilmeyenlerin ya da bilmek istemeyenlerin bir kuruntusudur. Mevcut rejimin demokratik açılımlar yapması mümkün değildir. Ama kendini bir terör rejimi olarak yeniden üretebileceğini söylemek de bir kehanet değildir. Elbette kimi rötuşlar gündeme gelecektir ve bu rötuşlar rejimi demokratikleştirmek için değil, her zaman olduğu gibi onun gerçek yüzünü ve niteliğini gizlemeye yönelik manipülasyonlar olarak gündeme gelecektir. Üstelik bu göz boyamaya yönelik açılımlar rejim tarafından demokratikleşme olarak sunulacak, buna inanacak iflah olmaz budalalar da eksik olmayacaktır. Özgürlük ve demokrasi iddiaçı geleneğin mirasçıları, komprador rejim adamlarının değil, ona ihtiyacı olan emekçi çoğunluğun sorunudur. Demokrasi de özgürlük de asıl onlar için gereklidir. Eğer bu dünyada olup bitenler kendiliğinden ya da tesadüfen ortaya çıkmıyorsa, insanüstü güçlerin marifeti değilse, bazılarının bilinçli eyleminin sonucuysa, başka bazı insanların bilinçli müdahalesiyle de insanı ve toplumu hızla geleceksizliğin karanlığına mahkum eden mevcut gidiş pekala durdurulabilir. Çoğunluğun ihtiyaçları doğrultusunda da yeniden biçimlendirilebilir. Bunun için mevcut gidişten zarar görenlerin tarihin öznesi olduklarını kanıtlayacak iradeyi ortaya koymaları yeterlidir. Türkiye'de yaşayan insanlar için mevcut durumu aşmanın yolu önce Avrupa merkezi ideolojik yabancılaşmadan kurtulmaya, her şeyden önce beyinleri iyileştiren sömürge bilincine, şimdilerde kapitalist kültüre karşı bir kurtuluş savaşı vermeye bağlı görünüyor. İnsanlık için sosyalizm dışında bir seçenek de mümkün değildir. Bu itibarla çözümü eskide arayanların hiçbir şansı yoktur. İslami hareket, İslam fundamentalizmi densin, modernleşmeci kalkınmacı paradigmanın iflasına karşı bir tepkidir. Dolayısıyla sonuca itirazdır ama hiçbir gelecek projesine sahip değildir. Zira bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlar düne ait yöntem ve araçlarla çözülemezler. Bugünün sorunlarını düne ait yöntem ve araçlarla çözmeye kalkışmak eşyanın tabiatına da aykırıdır. Bu tür zorlamaların işe yaramadığı tarihte sayısız defalar kanıtlanmıştır. Bugün insanlık ve uygarlık yeni bir kavşağa gelip dayanmıştır. Geçerli siyaset ve muhalefet yapma yöntem ve araçları da, siyasi partiler, parlamento, seçimler, sendikalar, dernekler ve benzerleri işlevsizleşmiş durumdadır. Bunların yeni durumda bir işe yaramaları mümkün değildir. Yeni koşulların gerektirdiği yeni siyaset yapma yöntem ve araçlarını keşfetmeden ve yeni bir siyaset etiği ve kültürü oluşturmadan yola devam etmeye artık imkan yoktur. Elbette hiçbir şeye sıfırdan başlanmayacak ama mevcut olanın da bir işe yaraması, mevcut olanla bir yerlere gitmek de mümkün değildir. Öyleyse iki olasılıktan biri, ya büyük insanlık insan onuruna yarışır bir tavır ortaya koyarak kendisini ve uygarlığı yok olmanın eşiğine getiren sermayenin meydan okumasına, neoliberalizmin barbarlığına gereken karşılığı verecek ya da kendi toplu intiharına razı olacak. İnsanlık kendi toptan yok oluşuna razı olabilir mi? İnsanlığın çok öncelerden önüne koyduğu kardeşliğin, özgürlüğün, toplumsal eşitliğin egemen olduğu, sömürü baskı hiyerarşiden arınmış çevreye saygılı bir toplum oluşturma idealinden ve hedefinden vazgeçmesi mümkün müdür? Kitabın sonu. 30 Haziran 2008. Sayfa 368.